Birlikte Galatyalara olan mektubu çalışıyoruz bunca hafta boyunca ve bu mektupta Elçi Pavlus karşıt tezler üreterek aslında kimin olduğumuzu anlatıyor. Yani büyük olan soru burada, kimiz artık? Bir Hristiyan nedir? Ve aslında biz de iman ettik. O zaman kimiz? Vefalığımız nereye bağlı artık? Nereye aitiz? Nedir bir Hristiyan? Yani hep diyoruz bir din değil. O zaman nedir? Tamam mı? Ve şu ana kadar neler gördük? Gayri bir müjde değil, öz müjde temelisiniz. Yani lütuf üzerinde bina ediliyorsunuz. Sonra ne gördük? Bu bir din değil, bir ilişki. Aslında dindarlıktan kurtulduk. Mesih'e olan bir ilişkimiz var artık. Artık boş yere değil, elçisel bir kiliseye dahil olduk. Yani bir şeyler için, bir amaç için yaşamaktayız artık. Eski değil, yeni kimliklerimize uyacağız artık. Yani bir eski kimliğimiz vardı iman etmeden önce. Bir yeni kimliğimiz var Mesih'te. Artık ona uyalım, ona göre yürüyelim. Ve artık lanetlenmiş değil, aklanmışız. Tanrı bize baktığında doğru ve kutsalsın diye ilan ediyor ve hiç kimse ona karşı çıkamaz. Ve bugün bir konumuz daha var. Köle değil, Tanrı'nın oğullarıyız, Tanrı'nın mirasçılarıyız hatta. Ve bugün ona bakacağız. Galatyalılar 3. ve 4. bölümünden. Ve ilk önce her zamanki gibi size bir hikaye anlatmak istiyorum. Adem ile Hava günaha düşüştüklerinden sonra günah dünyada yayılıp ve hüküm sürdü. Tamam mı? Günah. Yani babadan oğula bir armağan olsun. Günaha bir yatkınlığım var. İşte oğlum, bunu sana da veriyorum. Ve oğuldan toruna, günahlı olarak doğduk. İşte Adem'den aldığımız miras budur. Bütün dünyaya yayıldı günah. Bütün herkese, hiç kimse hariç, çünkü herkes Adem ile Havva'dan geldi. Bir günah. Günah içinde doğduk, günah içinde yaşıyoruz. Günah içinde de öleceğiz. Harika bir hikayemiz var bugün. Çok mutlu. Ama yüceler yücesinin bir kurtuluş tasarısı vardı. Ve İbrahim'i çağırdı. Gel İbrahim dedi. Seni çağırıyorum, seni seçiyorum. Günahkar olmana rağmen aynı zamanda sana bir vaat vereceğim. Dedi Tanrı. Seninle bir antlaşma yapacağım. Seni bereketleyeceğim. Senin aracılığınla da bütün uluslar bereketlenecek. O zaman Tanrı İbrahim'e bir bereket verdi. İbrahim hem günah taşıyan hem de bereket taşıyan bir adam oldu. Ve diyor ki aslında bu bereket herkese verilecek ve bu şekilde dünyayı kurtaracağım. Neydi bu bereket? Geçen hafta gördüğümüz gibi, 2 hafta önce, imanla aklanmak. İmanla aklanmak. Halbuki bir problem vardı. Çünkü İbrahim ve onun soyundan gelen bütün onun çocukları hem günah taşıyan hem de vaat taşıyan oldular. Tamam mı? O zaman bu halk, bu aile, Tanrı'nın oluşturmak istediği aile bütün dünyaya yayılacaksa eğer ve bu bereketi bütün dünyaya götürecekse eğer, herkese sadece bereket değil, bereket ve günah verecekler. Çünkü ellerinde odur. Doğru mudur? Yani sanki doktorların elinde bir ilaç vardı, bir çare, bir derman günahın sorunu için, dünyanın sorunu için, ama aynı doktorlar aynı hastalığa yakalanmışlar. O zaman ne lazımdı? Bir karantina lazımdı. Tanrı diyor ki onları karantinaya koyacağım. Bir müddet için. Karantina nedir? Çok güzel. Cevap verdiğin için gel bakalım. Şimdi kapat onu. Bu İbrahim'in soyundan gelen bir çocuk. İshak olsun, tamam mı? Ve Tanrı diyor ki babandan hem günah aldın hem de bu bereket vaadi aldın. Tamam mı? Ama günahı ortadan kaldıran kişi gelene kadar seni bu sınırlar içinde, bu karantinaya koyacağım. Seni ve bütün halkın, o zaman sen de dahil oluyorsun. Gel günahlı ol. Bereketli de ol. Tamam, sen de gel lütfen. Katıl bizim partimize. Maalesef günahlısın. Aynı zamanda baban İbrahim'den bir bereket aldın. Tamam mı? Ve aslında Tanrı'nın halkı, Tanrı'nın oluşturmak istediği aile bu karantina içinde belli bir müddet için ağır koşullar altında, ciddi şartlar altında kalmak zorunda kaldılar. Günahı ortadan kişi gelene dek. Ve bu müddet, bu parantez aslında kutsal yasaydı. Musa'nın Sina Dağı'ndan aldığı ve Yahudi halkına verdiği kutsal yasa var ya, eski anlaşma okuduğumuzda, 10 buyruk ve onun sonunda gelen o yasa. Aslında bir müddet için, bir süreç için, belirgin hatlar içinde, ağır koşullar altında Tanrı'nın halka yaşamak zorunda kaldılar. Neden? Çünkü bir yasa, kutsal bir yasa, ne kadar kutsal olursa olsun, günahı yok edemez, kaldıramaz. Neden? Çünkü günah yüreklerimizde. Ve bir yasa, bir kural listesi, ona ne kadar uyarsan uy, senin yüreğindeki günahı kaldıramaz ki. Değil mi? O zaman bir halk vardı. Hem günah taşıyan hem de bereket taşıyan. Belli bir süreç için onlar bu hatlar içinde kaldılar. Anladınız mı? Günahı ortadan kaldıran kişi gelene dek. Ve o gelince, İsa Mesih gelince, İsa Mesih ne yaptı? Günahlarımızı aldı. O üstlendi. Herkesin günahlarını aldı. Çarmıhta onları üstlendi. Ve günahın cezası olarak öldü çarmıhta. Ben de dahil olmak istiyorum. Ve ölümden dirilerek günahı yok etti. Günahın gücünü kırdı. Günah tamamen yüreklerimizden kaldırdı, sildi. Ve attı. Affetmek budur. Çarmıhta İsa Mesih günahlarımızı aldı. Aynı zamanda İsa Mesih İbrahim'in soyundan geldiği için vaade göre mirasçı. İsa Mesih İbrahim'in mirasçısıdır. Bu bereket aldı İbrahim'den. Ve İsa Mesih'in elinde bereket var. Yani imanla aklama var. Ama günah yok. O zaman Mesih artık bu bereketi bütün dünyaya yayabilir. Ve yayıyor. Ve bütün herkese verebilir. Tanrı'yla bir ilişki. Günahlarımızın affedilmesi, utançlarımızın kaldırılması. Ve biz de herkes Mesih'e iman ettiğimizde ne oluyor? Eski hayatlarımıza karşı ölüyoruz, vaftizde gömülüyoruz. O yüzden vaftiz törenlerimizde helva dağıtılıyor, cenazenizi kutlu olsun diye. Ondan sonra Mesih'le birlikte yeni bir yaşama dirildik. Mesih'le birlikte yeni bir yaşamımız var. Yeni bir kimliğimiz var. Yeni bir hüviyetimiz var artık Mesih'te. Ve Mesih'te olarak biz aynı göreve sahip olduk. Bizim görevimiz nedir? Bu bereketi tanıştığımız herkesle paylaşmak. Kermes yaparak. İşte müjde paylaşarak. Yoksullara hizmet ederek, hasta olanlar için dua ederek, dayatıyoruz Mesih'teki bu bereketi. Anlatabiliyor muyum? Anladınız mı? Güzel, siz oturabilirsiniz. Teşekkürler İbrahim Bey. Şimdi bunu Tanrı'nın sözünden okuyacağız. Galatçılar 3:15. Kardeşler, insan yaşamından bir örnek vereyim. İnsanlar arasında yapılmış bile olsa onaylanmış bir antlaşmayı kimse geçersiz saymaz, ona bir şey eklemez. Şimdi Tanrı'nın İbrahim'le yaptığı olan bir antlaşmaydı. Ama tek taraflı bir antlaşma. Yani bunu yapacağım diye bir vaat. Tek taraflı, yani koşulsuz bir antlaşma. Bunu kesinlikle ve kesinlikle yapacağım diyor Tanrı. Yani bu, böyle bir antlaşma bir lütuf antlaşması. Seni seçtim, seni çağırdım, seni bereketleyeceğim diyor Tanrı. Ve bu koşulsuz. Senden bir şey beklemiyorum, sadece iman. Tamam mı? Şimdi bunu bilmemiz gerekiyor bunu okuyunca. Bizim günümüzde her zaman son model hastasıyız. Tamam mı? En yeni çıkmış olan şey. Sende iPhone 4 var mı? Maalesef. Artık 5 çıktı. Onu at çöpe. iPhone 5'i al. Tamam mı? Sende PlayStation 3 var mı? Geçmiş olsun. Tamam mı? O zaman her zaman son model, her zaman son en yeni, en iyi şey. Tamam mı? Ama Tanrı'nın sözünde tam tersine en eski şey en geçerlidir. O zaman Pavlus burada diyor ki Tanrı'nın İbrahim'le yaptığı olan antlaşma hala geçerlidir. Yani şimdi yeni bir şey aramayın. Ta ona kadar geriye doğru bakalım. Tanrı İbrahim'le bir antlaşma yaptı mı? O hala duruyor. O antlaşma geçerlidir. Şimdi 16. Vaatler İbrahim'e ve soyundan olana verildi. Tanrı birçok kişiden söz ediyormuş gibi ve soyundan olanlara demiyor. Soyundan olana demekle tek bir kişiden yani Mesih'ten söz ediyor. Diyor ki bu vaat senden gelen bir tohuma verilecek. O da Mesih. Şunu demek istiyorum, 430 yıl sonra gelen yasa, gördüğümüz gibi, çünkü bu bir zaman çizelgesiydi. İlk önce İbrahim, sonra 430 yıl sonra Musa ve onunla birlikte o gelen yasa, Tanrı'nın önceden onayladığı antlaşmayı geçersiz kılmaz. Bu çok çok önemli. Çünkü hepimiz eski antlaşmayı okuyoruz ve bazen kafalarımız karışır. Tamam mı? Ve bazen eski anlaşmadaki kurallar okuduğumuzda acaba bunlar benim için geçerli midir? Geçerli değil midir? 10 buyruğu okuduğumuzda bazen diyor ki Şabat günü tutacaksınız. Cumartesi günü. Peki cumartesi günü burada alışveriş yapan var mıydı? Ben süt ve ekmek aldım. İşte o zaman 10 buyruğu bozdum. Ne, günahkar mı oldum? Yok, Hristiyanlar buna göre göreceğiz. O eski yasa altında değiller. O bir müddet için geçerliydi. Ama bizim bakacağımız şey İbrahim'e verilen vaat. Daha eskisi, öncesine bakın diyor burada. Öncesine bakın. Çünkü miras yasaya bağlıysa artık vaade bağlı değildir. Çünkü yasa koşuludur. Şunu yaparsın bereket alacaksın. Yapmazsın almayacaksın. Ama vaat koşulsuzdur. Ama Tanrı mirası İbrahim'e vaatle bağışlamıştır. Öyleyse yasanın amacı neydi? Yani eski anlaşmayı neden okuyoruz o zaman? Amaç neydi? Yasa suçları ortaya çıkarmak için anlaşmaya eklendi. Sanki bu anlaşmaya bir ek madde oldu, bir parantez oldu. Belirgin bir süre için, bir müddet için yasa geçerliydi. Musa'dan Mesih gelene kadar. Bir parantez, belli bir başlangıcı, belli bir sonu da vardı. Vadi alan ve İbrahim'in soyundan olan kişi gelene dek yürürlükte kalkacaktı. Mesih gelene kadar. Melekler yoluyla bir aracı eliyle düzenlendi. Aracı tek bir tarafa ait değildi. Tanrı ise birdir. 21. Öyleyse kutsal yasa Tanrı'nın vaatlerine aykırı mıdır? Çünkü vaat koşulsuz, yasa koşulu. Onlar birbirine aykırı. Yani Tanrı düşüncelerini değişti mi? Bunu denedik, olmadı. Şimdi bazı Hristiyanlar bunu öğretiyorlar, tamam mı? Şunu denedik, olmadı. O zaman şimdi şunu deneyelim diyor Tanrı. O olmadı, o zaman Mesih'i göndereceğim. Gerçekten Tanrı sonunu önceden bilmez midir? Her şey önceden tasarlamadı mı? O zaman kutsal yasanın amacı neydi? Kesinlikle hayır diyor. Aykırı değil. Çünkü yaşam sağlayabilen bir yasa verilseydi, bu çok önemli bir ayet. Yaşam sağlayabilen bir yasa verilseydi, elbette insanlar yasayla aklanırdı. Oysa İsa Mesih'e olan imana dayanan vaat iman edenlere verilsin diye, kutsal yazı bütün dünyayı günahın tutsağı ilan ediyor. Yasa neden geldi? Çünkü bir standart belirtti. İyi bir kişi olmak istiyor musun? Ahlaki bir yaşam sürdürmek istiyor musun? O zaman standart burada. Hiç kimse o standarda uyamadı. O zaman herkes günahkar diyor yasa. Yasanın fonksiyonu, yasanın fonksiyonu seni kötü hissettirmek. Değil mi? Aslında bunu yapamıyorum. Rab'be yaklaşamıyorum. Doğru ahlaki bir yaşam sürdüremiyorum. İmkansız. 6 gün çok iyi şeyler yaptım. 7. gün günah işledim. O zaman yasanın fonksiyonu seni kötü hissettirmek. Aslında. Ve aslında bir kurtarıcıya ihtiyacım olduğunu bana göstermek. Kurtarıcı için yol hazırlıyordu. Şimdi kurtarıcı gelince ona susadık artık. Çünkü denedik olmadı. Bir şeye ihtiyacımız var. İsa bir hekime benzetiliyor. Bir doktora. O zaman yasanın fonksiyonu nedir? Hasta olduğumuzu bize göstermek. Ki doktor gelince sana ihtiyacım var diyeceğiz. Ona koşacağız. Beni iyileştir. Bu iman gelmeden önce yasa altında hapsedilmiştik. Gördüğümüz gibi. Gelecek iman açıklanıncaya dek yasanan tutuklusuyduk. Yani imanla aklanalım diye Mesih'in gelişine dek yasa eğitmenimiz oldu. Ama iman gelmiş olduğundan, Mesih'e olan iman gelmiş olduğundan artık yasanın denetiminde değiliz. Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız. Hamdolsun. Vaftizde Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi. Artık ne Yahudi, ne Grek, ne köle, ne özgür, ne erkek, ne dişi ayrımı var. Hepiniz İsa Mesih İsa'da birsiniz. Eğer Mesih'e aitseniz İbrahim'in soyundansınız. Vade göre de mirasçısınız. Anladınız mı? Şimdi başka bir mecaz var. Aynı şey anlatılacak ama tamamen farklı bir mecaz. Tanrı'nın sözü bazen bunu yapıyor. Bir resim veriyor Ama sonra farklı bir resim veriyor. Neden? Çünkü belki kafalarınıza oturtmadı bunu. O zaman başka bir mecaz, başka bir örnek. Bu da şu şekilde gidiyor. Bir adamın büyük bir holdinge sahip olduğunu farz edelim. Tamam mı? Çok zengin bir adam. Milyarder bir adam. Kocaman uluslararası şirketleri vardır bu adam. Onu farz edelim. Gördünüz mü bu adamı? Şişman, bilmiyorum. Neyse, çok zengin bir adam. Onun da ufak bir oğlu var. Mirasçı. Ama daha küçük. Ve çocuk daha küçükken, her şeyin sahibi olduğu halde ya da olacağı halde, kendiliğinden bir kuruş bile kullanamaz. Vakilleri, vesilleri var. Bir şey istiyorsa onlara sormak gerekiyor. Tamam mı? Aslında bu çocuk çok çok çok zengin ama şimdilik aslında o şekilde yaşamıyor. Her zaman izin almak zorunda. Babasına bir mesaj gönderiyor. Lütfen babama gider misin? Yani ben bir dondurma almak istiyorum diye. Tamam mı? Belli şartlar altında yaşıyor bu çocuk. Hatta bir bakıcının gözetmenliği altındadır bu çocuk. Şimdi Türkçe'de 24. ayette bu kelime eğitmen olarak, kutsal yasa eğitmenimiz oldu. Şimdi biraz açıklayalım çünkü o biraz zayıf bir çeviri. Aslında Grekçe'de pedagogos, pedagog. Ve bu geniş anlamda bir eğitmen, geniş anlamda hayata hazırlayan bir kişi. Tamam mı? Eski Grek resimlerde bu pedagogun elinde bir değnek var. Çocuğu terbiye ediyor. Babasının adına. Baban diyor ki seni dövmeliyim. Tamam. Elinde değnek. Bu eğitmen bu çocuğu koruyordu. Dışarıya çıktığı zaman koruyucu aynı zamanda. O çocuğa dokunamazsın. Ama aynı zamanda çocuğu dünya için hazırlayan kişiydi. Ahlaki rehberiydi aynı zamanda. Yani çok geniş anlamda eğitmen. Tamam mı? Ve normalde çocuk o Grek kültüründe, işte Anadolu kültüründe, çünkü Galatya bölge bildiğimiz Konya o bölgesinde, çocuk 7 yaşlarından 18 ya da 20 yaşlarına kadar bu adamın denetiminde yaşardı. Bu adam normalde bir köle olacaktı ve yaşlı bir adam olacaktı, tamam mı? Ve bu çocuk reşit olana kadar, 18 ya da 20 yaşına kadar aslında bu kölenin sertliği altında yaşamak zorundaydı. Çok zengin olmasına rağmen, mirasçı olmasına rağmen. Ama belli bir gün gelince, babasının önceden belirlediği gün gelince, işte çocuğum 18 yaşında şimdi. Artık o köle gitti, o bakıcı gitti. Artık çocuk babasının yönetim kuruluna katıldı. Babasının sağında oturdu. Aynı masada ve bu mirasçı oğulluk haklarını kullanmaya başladı. Tamam mı? Ve bunun için hazırlanıyordu. Ve işte Elçi Pavlos'a göre kutsal yasanın, eski antlaşmanın fonksiyonu Tanrı'nın halkını, Tanrı'nın ailesini olgunluk için, yetişkinlik için hazırlamaktı. Kutsal yasa bu eğitmen gibiydi. O yüzden sert. O yüzden elinde değnek gibi okuyoruz eski antlaşmayı okuduğumuz zaman. Bazen şaşırıyoruz. Sanki başka bir Allah var eski antlaşmada. Yani yeni antlaşmadaki, bunu sık sık diyorum. Yeni antlaşmadaki Tanrı merhametli, lütufkar. Eski antlaşmadaki Allah çok sert. Aslında hayır, bunu gördüğümüz baba değil. Gördüğümüz bu bakıcı. Kutsal yasa onun fonksiyonu sert olmak, disiplin etmek, terbiye etmek, hazırlamak. Tanrı'nın halkını yetişkinliğe hazırlamaktır. Fonksiyon odur. Ve bunu anlamazsak kutsal kitabı yanlış bir şekilde okumuş oluruz. O zaman Pavlus'a göre kutsal yasanın rolü bu bakacağa benzerdi. Geçiciydi. Belli bir müddet için 7 yaşına 18 yaşına kadar. Ve kutsal yasa Musa'dan Mesih gelene kadar, reşit olduğumuza kadar geçerliydi. Geçici bir parantez. Ve yasa sertti. Halkı terbiye etmek, halkı kötü hissettirmek, halkı günahkar olduklarını göstermek için vardı yasa. Ve Tanrı'nın halkı vade mirasçılar oldukları halde köle gibi yaşamak zorundaydılar. Allah'tan uzak, vasileri, vekilleri vardı. Yani peygamberleri vardı, kahinleri vardı. Tanrı'yla yüz yüze görüşemezsin. Bir peygambere gideceksin, bir kahine gideceksin. Vekilleri, vasileri vardı. O zaman okuyalım. 4:1-3. Şunu demek istiyorum. Mirasçı her şeyin sahibi ise çocuk olduğu sürece köleden farksızdır. Babasının belirlediği zamana dek vasillerin, vekillerin gözetimi altındadır. Bunun gibi biz de, bak biz de, bu bizim hikayemiz. Biz de ruhsal yönden çocukken dünyanın temel ilkelerine bağlı yaşayan kölelerdik. Ama zaman dolunca Tanrı yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Doğuş bayramında. Öyle ki bizler oğulluk hakkını alalım. Reşit olalım. Mirasımıza sahip çıkalım. Oğullar olduğunuz için Tanrı öz oğlunun Abba Baba diye seslenen ruhunu yüreklerinize gönderdi. Bu nedenle artık köle değil. Kimiz artık diye sorarsan? Artık köle değil. Oğullarsınız. Oğullar olduğunuz için de Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı. Hamdolsun. Tanrı'nın tasarısı budur. Ve nedir bu oğulluk haklarımız? Yani bizim mecazımıza göre işte artık babamızla birlikte o yönetim kurulunda biz de yerimizi alacağız. Aynı masada oturacağız. Hayal edebiliyor musunuz? Yani Tanrı'nın çocuklarısınız. Ne demek? İşte ufak çocuklar onun kucağına girelim değil. Yetişkin çocuklar. Payımız var, sorumluluğumuz var. Mesuliyetimiz var, görevimiz var Tanrı'nın çocukları olarak. İşte söz sahibiyiz. Düşünebiliyor musunuz? Artık baba, şunu yapsak, orada bir şube açsak, ne dersin baba diye sorabiliriz. Kendi inisiyatifimiz de olabilir. Hamdolsun. Yoksa sürekli gurursuz bir köle gibi emrinizdeyim efendim diye yaşayacağız. Yani belirgin şeyler söylersen yapacağım, yoksa sadece bekleyeceğim. Hayır, o şekilde yaşamıyoruz. Babamızın egemenliğinde İsa ne dedi öğrencilerine? Ben egemenliğimde gelince siz de benimle birlikte tahtalarda oturacaksınız. Yani bir sorumluluğunuz olacak. Bir payınız var. Tanrı'nın egemenliği iyiye giderse kişisel olarak bizim payımız da artar. Değil mi? Çünkü babamızla birlikte aynı masada oturuyoruz artık. Artık vesileleri, vekilleri yok. Artık her birimiz Tanrı'nın çocukları olarak babamızla yüz yüze görüşebiliriz. Ne diyor ayet? Diyor ki Tanrı oğlunun ruhunu yüreklerimize gönderdi. Onun vasıtasıyla Abba Baba diye sesleniriz, haykırırız. Yani baba, Hristiyanlar Allah'a nasıl hitap etmeli? Baba, dua ettiğimizde bir yakınlığımız var, bir samimiyetimiz var. saygı gösteriyoruz, boyun eğiyoruz. Aynı zamanda o masadayken, baba, beni nereye göndermek istiyorsun? Benden ne istiyorsun bu hafta? Gönderebilirsin. Beni neyle görevlendirmek istiyorsun? Buradayım baba, hazırım, beni gönder, beni kullan. Benim payım zaten senin egemenliğinin bir parçasıdır. Senin egemenliğin için yaşayacağım artık, çünkü ben o egemenliğinin bir mirasçısıyım. Tanrı'nın oğullarıyız artık. O zaman bugün iki gerçek öğrendik. Tamam mı? Birincisi, yasa altında değiliz. Çok önemli. Kutsal kitabı okuduğunuzda, herhangi bir ayet okuduğunuzda soracağınız ilk ve en önemli soru, bu hangi bölümde oluyor? Bu okuduğum ayet. Eski ahit mi? Yeni ahit mi? Çok önemli. Çünkü yasa altında değiliz. Tanrı'nın sözü müdür? Evet. Bize bir şeyler öğretebilir mi? Tabii ki. Bu bizim hikayemiz. Oradaki kahramanlar bizim atalarımız. Aynı çeşmeden su içtik. Onların ailesinden geldik. Aynı hatalara düşmeyelim. Onlardan örnek alalım. Onlardan ibret alalım. Hatta şöyle diyor Tanrı'nın sözü, bu olaylar başkalarına ders olsun diye onların başına geldi. 1. Korintiler 10-11. Çağların sonuna ulaşmış olan bizleri uyarmak için yazıya döküldü. Wow! Biz kimiz? Çağların sonuna ulaşmış olanlar. Bu hikayede biz neredeyiz? Hamdolsun 2013 yılında Mesih'in birinci gelişi ile ikinci gelişi arasında yaşıyoruz biz. Biz buradayız, Mesih'teyiz. Ve eski anlaşmadaki olaylar bize bir örnek olsun, bir uyarı olsun diye yazıya döküldü. Bizim için kutsal kitap yazıldı, bizim için yani. Bu bizim kitabımız, bizim hikayemiz. O zaman öğrendiğimiz birinci ise kutsal yasa altında değiliz. İkinci öğrendiğimiz gerçek, Tanrı'nın oğulları olduğumuza göre vaadin mirasçılarıyız. Hamdolsun, bir mirasımız var. Herkes İbrahim'e verilen vaadinin bir parçasını almış. Tanrı İbrahim'e ne dedi? Seni bereketleyeceğim. Senin aracılığınla bütün uluslara da bereket getireceğim. O zaman sen bir tane alacaksın. Sonra bunu başka insanlarla paylaşacaksın. Tanrı seni seviyor. Tanrı senin hayatın için iyi şeyler tasarlamış. Bir müjde. Halleluya. Bir köyde fakirlik içinde yaşayan bir kadın vardı. Fatıma Hanım. Tamam mı? Köyde yaşıyor. Çok eski bir evde, fakirlik içinde yaşıyor. Bu kadının en değerli eşyası babasından kalma bir evrak. Ve bu evrağı çerçeve içinde duvara asılmış bu kadın hayat boyunca. Ama Fatıma Hanım okuma yazma bilmiyor. Bu evrakta ne yazıldığını bilmiyor. Benim evrağım diye söylüyor. Misafir gelince size benim evrağımı göstereceğim. Wow, ne güzel bir evrak, ne güzel bir çerçeve. Ne güzel el yazısı. Ama okuyamıyor, anlamıyor. Sadece duvara asıyor. Tamam mı? Bir gün köye bir misafir geliyor. Güzel bir arabayla. Bütün komşular geliyor, bakıyor. Wow, bu araba güzel. Bu arabadan bir adam iniyor. Yakışıklı, şık. komşular, wow, onun ayakkabılarına bak. Kesinlikle şehirden geldi bu adam. Bizden değil. Ve soruyor adresi. Fatma Hanım arıyorum. Fatma Hanım. Hadi bu ev, bu ev. Geliyor. Fatma Hanım açıyor. Buyurun. Wow, siz kimsiniz? Yakışıklısınız. Adam diyor ki, Fatma Hanım mı? Evet. Ali Bey'in kızı mı? Evet. Ya sizi yıllardır arıyorum. Avukatım. Acaba Fatma Hanım sizin elinizde buna benzeyen bir evrak var mı? Evet, benim evrağım, göstereyim mi? Wow, ne güzel bir çerçeve, altın işte. Bunu okudunuz mu acaba Fatma Hanım? Hayır, okumadım. Okuyayım mı sizin için? Wow, isterseniz. Adam diyor ki, bu bir vasiyetname. Baban aslında çok çok çok zengin bir adamdı. Hatta bütün şehri onun adında. Bu sizin mirasınız Fatma Hanım. İşte fakirlikte yaşıyorsunuz. Ama aslında bütün şehrinin mirasçısınız. Hayal olsun. Ve bazen imanlılar bu şekilde yaşıyor. İşte kutsal kitabı okuyoruz. Wow, ne güzel. Bu benim kitabım. Ama aslında kitap ne diyor? Siz bunların mirasçısınız. Bunlar sizin için yazıldı. Senin hayatın için bu vaatler yazıya döküldü. Tanrı bunları yazarken sen onun aklındaydı. Bu senin için, bu senin mirasın. Elçiler 3:25 bunu diyor. Sizler peygamberlerin mirasçıları. Tanrı'nın atalarınızla yaptığı antlaşmanın mirasçılarısınız. Nitekim Tanrı İbrahim'e şöyle demişti. Senin soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün halklar kutsanacak. Nedir bir Hristiyan? İbrahim'in soyundan, Mesih'te olan, yeni bir kimliğe sahip olan, bütün bu vaatlere mirasçı olan bir kişi. Hamdolsun.